Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Nuri Göktaş iletiyor. Sevgili dinleyenler, programımız hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı @canacun Twitter adresinden iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan Can Acun var. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Doğu Guta'daki insanlık dramını, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini konuşacağız. İlk olarak Doğu Guta'dan başlayalım. Doğu Guta'da insanlık dramı yaşanıldığından bahsediliyor. Doğu Guta'da ne yaşanmaktadır, bunu sizden dinleyelim.
Evet, aslında tüm Suriye'de. Devrimin başından beri rejim ve destekçilerinin yürüttüğü katliamlar çerçevesinde büyük bir insanlık krizi yaşanıyor. Fatura her geçen gün kabarmaya devam ediyor. Bazı rakamlar Suriye'de yaşanan ölümlerin 1 milyona kadar ulaştığını aslında bize gösteriyor. Bunun ötesinde milyonlarca insan evlerinden oldu. Ülkenin altyapısı tamamen yok edilmiş durumda. Ama Suriye'nin belli bölgeleri var ki bu krizin çok daha derin ve yoğun hissedildiği yerler. Bunlardan bir tanesi de ne yazık ki Guta, Doğu Guta bölgesi. Şam'ın hemen banliyolarında yaklaşık şu anda 400 bin kişinin yaşadığı bir bölge. Burası savaşın başından itibaren diyebiliriz aslında 2013'ten itibaren rejim tarafından kuşatma altında tutulan bir bölge. Doğu Guta'daki özellikle sivillerin bir şekilde devrimin yanında yer almaya başlaması ve direnişin burada önemli alanları, mahalleleri kontrol etmeye başlamasından sonra rejim Guta'yı tamamen kuşatma altına aldı ve burada yoğun bir askeri baskı uygulamaya başladı. Savaşın gidişatına yönelik de zaman zaman buradaki askeri harekatları gittikçe artırdı. Son dönemde de yine Guta'ya yönelik yeni bir harekat başlatmış durumdalar. Bölge havadan ve karadan çok yoğun şekilde bombardımana tabi tutuluyor. Tabi sadece rejim unsurları değil, Rusya ve İran da bu muhasaranın ve hava harekatlarının ve karadaki harekatların bir parçası. Tabi askeri olarak sadece muhalifler hedef alınmıyor. Ne yazık ki Halep'te de daha önce gördüğümüz şekilde bu Rusya'nın daha önce Grozny'de uygulamaya soktuğu Scorch Earth denilen çok yoğun bir ateş, dar bir alanı yoğun bir ateş altına alınarak bölge tamamen altyapısıyla birlikte yok edilmeye çalışılıyor.
Kimyasal silahtan bahsediliyor. Kimyasal silah da kullanıyor mu?
Tabii zaman zaman kimyasal silah da Guta'da kullanıldığını biliyoruz zaten. Daha önce Birleşmiş Milletler'in de doğruluğunu ortaya koyduğu şekilde rejim binden fazla sivili kimyasal silah kullanarak katletmişti. Ardından zaman zaman benzer şekilde kimyasal silah kullandığını, bazen de klor gazı gibi yine gazlar kullanılarak muhaliflerin elimine edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tam bir katliam var. Sadece son 10 günde 700'e yakın sivil bu hava harekatında ve karadan yapılan ağır bombardımanda hayatını kaybetti. 400 bin kişi dünyadan tamamen izole edilmiş durumda.
Evet.
Bu insanların gıda erişimi, suya, temiz suya erişimi, ilaca erişimi de minimum düzeyde rejim tarafından engelleniyor. Aslında daha önce de Birleşmiş Milletler kararları itibariyle Doğu Guta'ya yapılan bu kuşatmanın en azından sivil ihtiyaçlar çerçevesinde bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bir alan açılması gerekiyordu. Son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yine benzer şekilde ateşkes kararı almıştı ama rejim ve onu destekleyenler terörizmle mücadele adı bahanesi altında, ile oradaki işte çok az sayıda bulunan Heyet-i Tahrir-i Şam üyelerini bahane ederek hem askeri açıdan Suriyeli muhalifleri hem de 400 bine yakın sivili hedef almaya devam ediyorlar.
Hangi silahlı örgütler devam bulunuyor ediyor orada?
Yani oradaki direnişin aslında omurgasını İslam cephesi oluşturuyor. Suriye muhalefetinin, meşru muhalefetinin askeri yapılanmalarından bir tanesi. Daha önce işte Suriye ordusunda görev yapan subayların ayrılarak oluşturduğu yapılardan bir tanesi. Onunla birlikte yine işte Felakur Rahman, Ahrar Şam gibi yapılar var. Çok az sayıda da işte rejimi bahane olarak kullandı. Evet, Tahrir-i Şam var. Aslında bu gruplarda birbirleriyle de zaman zaman çatışmışlardı. Özellikle İslam cephesiyle Heyet-i Tahrir-i Şam arasında ciddi çatışmalar da yaşanmıştı. Dolayısıyla rejimin Heyet-i Tahrir-i Şam'ı bahane ederek bu katliamlarına devam etmesinin hiçbir rasyonel tarafı yok açıkçası.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Doğu Guta'ya yönelik karar aldı. Birleşmiş Milletler kararına rağmen Doğu Guta'da çatışmalar devam ediyor sizin de söylediğiniz gibi. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı neden hükümsüz kaldı? Çatışmalar neden hala devam ediyor buna rağmen?
Yani tabii bu bağlayıcı bir karar değil aslında. Çünkü bir yaptırım gücü ve karşılığı yok. Ve bu kararların alınmasına Rusya veto uygulamadı. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden bir tanesi ve veto yetkisine sahip. Zaten kendi aleyhine gördüğü bir karar çıkacak olsaydı veya rejimin aleyhine görseydi bunu veto edecekti. Dolayısıyla pazarlıklar yapıldı ve rejimi de rahatsız etmeyecek ve oradaki katliamlarına bir şekilde devam edebilecek ölçekte bir karar çıkmasına olanak sağladı ve bunu da kendi lehlerine aslında kullanıyorlar. Dolayısıyla bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye konusunda sahici bir kararın çıkabilmesi hiçbir şekilde mevcut BM yapısını göz önünde bulundurduğumuzda mümkün değil diye düşünüyorum.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hakkında konuşmuşken Birleşmiş Milletler'in yapısı günümüz şartlarında ne kadar etkin olabilmekte ve sorunları neler? Evet.
Tabii bu konuda çok konuştuk aslında. İkinci Dünya Savaşı'nın reel gerçekleri üzerine oluşturulmuş ve 5 daimi üye tarafından domine edilen kurumsal bir yapı var. Birleşmiş Milletler çok hantal, dünyadaki sorunlara çözüm üretemeyen bir yapı. Türkiye'de bunu en iyi bilen ülkelerden birisi ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sembolleştirdiği bir slogan var. Dünya beşten büyüktür. Yani dünya mevcut sorunlarını şu anda çözemeyen, kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan Güvenlik Konseyi üyelerinden bahsediyoruz. Ama işte Suriye meselesi başta olmak üzere dünyadaki birçok kriz alanı ve çatışma bölgesinde Birleşmiş Milletler'in üstüne düşen vazifeyi yerine getiremediği anlaşılıyor. Dolayısıyla ciddi, kapsamlı bir reform ihtiyacı gündemde. Türkiye ile birlikte bazı ülkelerde bu reform konusunda söz söylemeye çalışıyorlar. Dünyada kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Güvenlik Konseyi üyeleri ve onlara müzahir hareket eden ülkeler mevcut kendi lehlerine olan bu yapıyı değiştirmemek için bir direnç gösteriyor ve yapısal açıdan reform taleplerini dikkate almamaya çalışıyorlar.
Doğu Guta'dan Zeytin Dalı Harekatı'na geçmeden önce son olarak sormak istediğim Doğu Guta'nın önemi nedir? Yani neden önemlidir? Evet. Yardımlar acaba insanlara ulaşabilecek mi? İnsani yardımlar.
Yani hala ulaşamıyor.
Hala ulaşamıyor. İfade
edelim. Zaman zaman çok az sayıda Birleşmiş Milletler'in konvoyları kente ulaşabildi. Çok az sayıda yardım, gıda ve ilaç yardımı söz konusu oldu. Ama 400 bin insanın ihtiyacını karşılayacak ölçekte bir yardım oluşması mümkün olmadı. Aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından sonra Guta'da işte ateşkes uygulanamayınca bir insani ateşkes denilen işte sabah saatlerinde birkaç saatlik bir dilim ortaya kondu.
Sınırsa, Rusya bunu ifade etti. Saat 9'da 14 etti. Arasında bir
ama
zaman
bunun da gerçekten uygulanmadığını ve rejimin konvoylarında ulaşmasını istemediğini biliyoruz. Çünkü temelde istedikleri şu, Halep'te de yaptıkları gibi insanları açlıkla terbiye etmek, ilaca erişimini engellemek ve sonunda pes edip insanların bu bölgeleri terk etmesi ve sivilleri tamamen tahliye etmeyi istiyorlar. Böylelikle bu bölgeyi tamamen kontrol altına alacaklar. Bu 400 bin kişiyi İdlib'e gönderme hesabı yapıyor rejim ve onları son noktaya kadar bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyor. Diğer sorunuz?
Önemi neydi? Yani Doğu Guta'nın yer olarak, coğrafya olarak.
Tabii jeopolitik açıdan önemli bir konu var. Çünkü başkentin hemen içerisinde yer alıyor bu bölge. Ve başkentin, Şam'ın güvenliğinin tesis edilebilmesi adına, rejim adına, rejimin geleceği açısından çok önemli. Muhalefetleri buradan tamamen söküp atmak ve artık ülkeye hakim olduğu görüntüsünü vermeye çalışıyorlar. Doğrudan başkenti tehdit eden, başkentin içerisinde bir mahalle olan Guta ve bu bölgeyi bu bağlamda elimine etme çabası içerisindeler.
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının Zeytin Dalı Harekatı'nı da kapsadığına yönelik açıklamaları olmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Zeytin Dalı Harekatı'nı nasıl etkiler?
Tabii siyasi bir hamle bu. Evet. Bunun gerçekte aslında Türkiye'de net şekilde cevap verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özelde GUTA için alınmış. Genel anlamda da savaşın taraflarına bağlayıcı bir şey. Yani Suriye'deki iç savaşın tarafları kimlerdir? Bir yerde rejim, diğer yerde muhalif unsurlar. Bunları bağlayan bir karar. Ama şu ana kadar rejimin bunu hiçbir şekilde uygulamadığını görüyoruz. Bunun ötesinde ise ülkelerin terörizmle mücadelesini kesinlikle etkilemeyecek bir karar. Çünkü orada çok net bir şekilde terörizm ve teröristlere yönelik operasyonların sürmesi gerektiğine yönelik bir madde söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de Suriye'de hem savaşın, iç savaşın bir parçası olmayan bir ülke olarak hem de terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrin'de doğrudan bu kararı Türkiye'yi bağlamadığını ortaya koydu. Ama tabii uluslararası anlamda zaten Türkiye'nin harekatından rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkeler başta olmak üzere yine İran gibi ülkeler bu kararı suistimal ederek Türkiye'ye karşı siyasal açıdan bir baskı unsuru haline getirmeye çalışıyorlar. Yine Amerika'da biliyorsunuz 8 Mart'ta sanırım Türkiye ile Amerika arasında bir görüşme trafiği yaşanacak. Özellikle işte Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde kararlaştırılan bir mekanizma var. Bu mekanizma hayata geçecek ve Amerika o masada toplanmadan önce Türkiye'ye daha fazla baskı yapabilmek ve elini güçlendirmek için bu Güvenlik Konseyi kararı üzerinden bir siyaset üretmeye çalışıyor. Ama Türkiye bunları dikkate almadan harekata kararlı bir şekilde devam ettirme çabasında.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 42. gündeyiz ve 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Dün 8 şehidimiz vardı ve 13 yaralımız vardı. Evet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sahadaki son durumu sizden alalım.
Evet. Tabii Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli bir harekat düzenliyoruz. Ve ne yazık ki zaman zaman da şehitler bağlamda veriliyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şu ana kadar harekat başarıyla devam ediyor. Hava şartları ve topografik açıdan çok yüksek bir bölge olması, dağlık olması ve PKK'nın Fırat'ın doğusundan da çok yoğun şekilde destek getirerek direnç gösterme çabası, elbette yine sivilleri canlı kalkan olarak kullanma çabası harekatın hızını biraz yavaş gitmesini beraberinde getiriyor. Ama kararlı ve başarılı bir şekilde harekat devam ediyor. İlk safhasını tamamladı. İlk safha neydi? 130 kilometrelik sınır hattının tamamen terörden temizlenmesi ve Türkiye'deki meskun mahallelerin, Kilis ve Reyhanlı başta olmak üzere güvenliğin sağlanmasıydı. Bu aşama tamamlandı. Yine PKK'nın ilk ve en önemli savunma hatları ki askeri mühendislikle oluşturulmuş işte kademeli tüneller, kontrol noktaları, siper hatları, mayınlamalar bu bölgeler başarılı bir şekilde örgüt tünelinden alındı ve temizlendi. İkinci aşamada ise şu anda özellikle meskun mahallelerin PKK'dan temizlenmesi aşaması. Raco, Cinderes gibi ve Şeyh Hadid gibi 3 tane önemli şu anda kuşatma altında tutulan meskun mahalleler var. Yakın bir dönemde önümüzdeki günlerde muhtemelen buralara yönelik çok kapsamlı bir harekat başlayacak. Bu kapsamda Türkiye'de meskun mahalle savaş deneyimi olan jandarma özel harekat ve polis özel harekatlar da bölgeye sevk edilmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda kısa bir dönemde bu bölgelerin de temizlenmesi ardından ise nihai hedef olan Afrin'e doğru harekatın yönelmesini bekleyebiliriz. Tabii hava şartları da Türkiye'yi zaman zaman zorluyor. Son birkaç gündür Afrin'de hava şartları çok kötü ve bu hava harekatlarını bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yine örgütün az önce ifade ettiğim gibi sivillerin bölgeyi terk etmesini engelleyerek onlar üzerinden bir kalkan, canlı kalkan oluşturma çabası var. Çünkü sivil zayiatı dünyaya mübalağalı şekilde aktararak bunun üzerinden bir propaganda, bir algı mühendisliği yapma çabasındalar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve batılı ülkelerin de Türkiye yönelik Afrin Harekatı'na yönelik açıklamalarında bu bakış açısı var. Bir şekilde Türkiye üzerine kamuoyu baskısı, uluslararası kamuoyu baskısı oluşturarak harekatı durdurma çabası içerisindeler. PKK askeri olarak Türk ordusu ve ilgili Suriyeli muhalif unsurların karşısında duramayacağını, direnemeyeceğini bildiği için bir şekilde bu propaganda mekanizmasını devamlı hayata geçirmeye çalışıyor. Ama en de sonunda kararlı bir şekilde Türkiye ve onunla birlikte hareket eden muhaliflerin ilerleyeceğini ve Afrin'e kadar kuşatmayı tamamlayacağını düşünüyorum.
Meskumal operasyonlara geçildi. Zeytin Dalları Kağıtı'nda. Bundan sonraki süreç daha yavaş mı ilerler?
Yani orada işte birkaç tane belirleyici faktör var. Birincisi örgütün nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği, ne kadar kayıp vermeyi göze aldığı ve ne kadar Türkiye'yi meskum mahallelerde oyalamayı düşündüğü. Nihayetinde Afrin'e çekilecekler ama işte bunun zamanlamasını biraz kendileri belirleyecek. Ne kadar güç tutacakları ve ne kadar kayıp vermeyi göze aldıkları. Yine sivillerin bölgeden işte hızlı bir şekilde tahliye edilip edilemeyeceği meselesi. Bunlar biraz belirleyici olacak. Ama ben çok fazla da uzun süreceğini zannetmiyorum. Belki bir hafta süre içerisinde hem Cindenes hem Raco gibi bölgeler temizlenebilir diye düşünüyorum. Ama tabii zaman vermek bu tip harekatların doğasında çok riskli. Çünkü birçok değişken var, faktör var.
Aslında ben de size şeyi soracaktım. Zeytin Dalları Kağıtı'nın zamanlaması evet. hakkında bir öngörünüz var mı diyecektim. Çünkü yazın bu yazın çok sıcak geçeceği söyleniyor. Bu durum harekatın zamanlamasını
etkileyecek midir? Yani Fırat Kalkanı harekatından daha kısa sürede biteceğini ben düşünüyordum. Harekatın başına itibaren. Ama tam olarak zaman verebilmek dediğim gibi çok mümkün değil. Birçok faktör var. Türkiye ve PKK dışında birçok aktör var. İşte Rusya gibi ülkeler. Şu anda mesela rejimin milis güçleri aracılığıyla Afrin'de PKK'ya çok yoğun destek vermeye başladığını görüyoruz. Tabii bu ister istemez harekatın hızını yavaşlatacaktır. Yüzlerce şu anda milis silahlarla birlikte Nubuzer hattının üstünden Afrin ve diğer Afrin kırsalına geçerek Türk ordusuna karşı PKK saflarında savaşıyor. Çok sayıda rejim milisi de aslında şu ana kadar öldürülmüş durumda. Rejim kaynakları dün itibariyle yaptıkları açıklamalarda 35-40'a yakın milis unsurunun dün sadece hayatını kaybettiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu tip faktörlerde tabii harekatın hızını, temposunu belirlemesi açısından önemli.
Harekat başlamadan önce 10 binin üzerinde bir terörist sayısından bahsediyordunuz. Şu anda ki rakamı yani öldürülen 2295 terörist var. Sayı hakkında bir bilgi verebilir misiniz?
Yani tabii şu önemli. Yapılan istihbarat değerlendirmelerinde 6-7 bin civarında YPG unsuru. Yine 1000 civarında, 1500 civarında CHSU var. PKK ile birlikte hareket eden Arap unsurlar ve harekat başlar başlamaz da o dönemde yine zorla silah altına alınan işte sivil ve çocukların da saydığın zaman 10 bini geçen bir güç vardı. Ama tabii Nubuzer hatta açık olduğu için bu hat üzerinden de Fırat'ın doğusundan da işte Membiç istikametinden çok sayıda PKK'lı teröristin bölgeye geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sayı bir şekilde artmaya devam ediyor ama 2000'den fazla terörist de imha edildi ve birçoğu da belki silah bırakıp kaçmaya çalıştı. Dolayısıyla dinamik bir süreç. Ama Türkiye açısından önemli olan şu, sadece Afrin'de değil tüm Suriye'deki terör yapılanması elimine edilmek isteniyor. Ne kadar çok buraya PKK'lı gelirse Türkiye açısından PKK'lı teröristleri Amerika'nın koruması olmadan, şemsiyesi olmadan elimine etmek için de ayrı bir fırsat oluşmuş oluyor aslında.
Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG militanlarının nasıl bir strateji izlemektedir?
Yani orada evet hibrit savaş teknikleri kullanıyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Hem işte düzenli cephe hatları oluşturmaya çalıştılar. İşte savunma hatları, askeri mühendislikle oluşturdukları tüneller. Ama bununla birlikte bir gerilla yapılanması gibi vurkaç taktikleri, anti-tank silahları, bu tarz terörist faaliyetler içerisindeler. Hibrit savaş teknikleri, asimetrik savaş teknikleri kullanmaya çalışıyorlar. Ana savunma hatlarının kaybedilmesinden sonra ise daha çok gördük bunları. Anti-tank silahlarını özellikle çok yoğun şekilde kullanıyorlar. Sadece zırhlı araçlara değil, işte pick-up'lara ve piyadelere de bu tip silahları kullanarak kayıp verdirme çabası içerisindeler. Zaman zaman ise işte hava şartlarından yararlanarak sis ve kötü hava şartlarından tüneller vasıtasıyla ani saldırılar yaparak zayiat verdirme çabasındalar. Ama bir şekilde temel amaçları Afrin'e kadar ki bölgeyi savunmak değil, süreci yavaşlatmak ve Türk ordusuna ve ÖSO'ya verebilecekleri kadar maksimum zayiat verdirebilmek. Onlar da nihai savaşı Afrin'in merkezinde vereceklerini düşünüyorlar ve buna yönelik bir hazırlıkları var diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Senegal, Mali, Moritanya'yı kapsayan ziyaretler. Türkiye'nin Afrika politikası neyi amaçlamakta ve Türkiye'nin Afrika'daki çıkarları nelerdir?
Evet. Tabii Türkiye açısından Suriye gündemi belirleyen evet, Suriye'den çok önemli Afrika'ya bir gelişme. Geçtik. Evet. Ama Türkiye büyük bir ülke. Aynı zamanda tüm dünyadaki coğrafyalara yönelik bir siyaseti ve çıkarları söz konusu. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kapsamlı bir Afrika turuna çıkmış olmasını çok önemsiyorum ben. Çünkü Türkiye son yıllarda özellikle Afrika'yı kendisi için stratejik bir değer addederek değerlendiriyor. Afrika'nın çok zengin bir piyasası var. Önemli ekonomik imkanları var. Tarihsel açıdan Türkiye ile Afrika'yı birbirine bağlayan önemli bir nokta var. Türkiye bu bağlamda Afrika açılımı yapmaya başlamıştı. Afrika'daki büyükelçilik ve misyon temsilciliklerinin sayısı inanılmaz derecede artırıldı. Karşılıklı ticaret ülkelerle ikili ilişkiler bu bağlamda iki tarafın da çıkarına olacak şekilde dizayn edilme çabasında. Türkiye'nin tabi batılı ülkelerden ve son dönemde özellikle Çin'in Afrika'ya yaklaşımından çok farklı bir bakış açısı var. Karşılıklı çıkara, kazan kazan anlayışına inanan bir ülke Türkiye. Aslında diğer ülkeler gibi Afrika'nın gidip kaynaklarını sömürüp tek taraflı zenginliği Türkiye'ye getirme çabasında olmadı. Bu aslında Türkiye'nin tarihinde de var olan bir şey. Osmanlı döneminde de bunun örneklerini
görmüştük.
Asla sömürgeci anlayışına sahip bir tarihsel background'umuz yok. Bugün de benzer şekilde Türkiye kazan kazan anlayışıyla Afrika'ya açılmaya çalışıyor. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk durağı Cezayir'di. Cezayir'in dışında 3 tane daha ülke, işte Senegal, Mali, Moritanya olmak üzere toplam 4 ülkeyi ziyaret ediyor. Çok kapsamlı görüşmeler yapıldı. Hem siyasi hem ticari anlaşmalar var. Karşılıklı ticaret hacimlerini bu 4 ülkeyle de Türkiye çok ciddi anlamda artırma çabasında. Bunun yanı sıra kültürel ve eğitim alanında da önemli imzalar atıldı. Cezayir Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir petrokimya sanayi alanında bir yatırım yapma kararı aldı. Bu çok önemli. Türkiye'nin cari açığını da bir şekilde olumlu etkileyecek, azaltacak önemli bir anlaşma. Yine özellikle Maarif Vakfı aracılığıyla eğitim alanında önemli anlaşmalar yapıldı. Çünkü Türkiye açısından Afrika'nın bir önemi de FETÖ ile mücadele.
Evet.
Çünkü bu terör örgütü daha önce Türkiye'nin olumlu imajını kullanarak ne yazık ki Afrika'da çok ciddi anlamda bir alan kendine üretti. Eğitimi bu anlamda araçsallaştırdı. Birçok Afrika ülkesinde çok sayıda okul inşa etmişti. Şimdi Türk ve bunları Türk okuluymuş gibi hala sunuyordu. Ve bazıları hala elinde. Evet. Dolayısıyla Türkiye şunu istiyor. Bir, bu okullar evet önemli. Hı hı. Ama bu okullar bu FETÖ yapılanmasının elinden alınarak Türkiye tarafından doğrudan veya işte Maarif Vakfı aracılığıyla yönetilmesi gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika'ya yaptığı her ziyarette bu meseleyi önemli bir gündem maddesi haline getiriyor. Şimdi bu ülkelerde de var olan okullar bir şekilde Maarif Vakfı'na devredilecek. Bu açıdan da önemli bir adım atılmış olacak. Nihayetinde Türkiye dediğim gibi Afrika'yı çok önemsiyor. Sadece bu dört ülke değil, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç ay önce de yine önemli ziyaretlerde bulundu. İşte Sudan bu kapsamda ziyaret edilmişti. Türkiye askeri üsler belli ülkelerde oluşturuyor. Somali'de mesela çok önemli bir askeri üs oluşturduk ve Somali'nin yeniden devlet inşasında Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğu görülüyor. Hı hı. Yine Sudan'da ciddi anlamda olumlu ilişkiler söz konusu ve her alanda, ticari alanda, kültürel alanda, askeri alanda anlaşmalar yapıldı. Sevakin Adası mesela bu bağlamda ön plana çıkan unsurlardan bir tanesiydi. Orayı yeniden Türkiye inşa ederek hem dünya turizmine hem tarihi açısından önemli bölge yeniden ihya etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Afrika ülkeleri de şunu görüyor Türkiye'den. Türkiye'nin onlara neler sunabileceğini, Türkiye'nin nasıl bir perspektife sahip olduğunu, sömürge anlayışının çok dışında karşılıklı çıkara ve kazanca dayanan bir siyaset izlediğini görüyor ve Afrika'nın da Türkiye'ye bakış açısı çok olumlu. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu turu ve ziyaretlerin çok başarılı geçtiğini ve olumlu sonuçlar ürettiğini düşünüyorum ben açıkçası.
Sayın Acun, programımızın da sonuna geliyoruz. Size son olarak PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün önce Çekya'da yakalanıp sonra Türkiye'nin en üst düzeyde dile getirilen iade taleplerine rağmen salıverilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Sizden bunu dinlemek istiyorum.
İlginç bir olay gerçekten. Nihayetinde aslında gözaltına alınması da bir sürprizdi. Sonradan serbest bırakılması da bu şekilde cereyan etti. PKK'nın üst düzey liderlerinin ne yazık ki Avrupa ülkelerinde serbest bir şekilde dolaştıklarını, mobilize olduklarını, hatta örgütü oradan yönettiklerini biliyoruz. Bu batılı ülkelerin ikircikli tavrının çok net göstergesi. PKK konusunda ne yazık ki asla samimi davranmıyorlar. PKK'yı terör örgütü olarak görmüş olmalarına rağmen örgütün lider kadrosuna bir alan açıyorlar, destekliyorlar ve Türkiye'ye karşı bu meseleyi hep kullanma çabasındalar. Çekya'da bu politikadan bağımsız bir ülke değil. Hı hı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle PYD'ye yaptığı askeri yardımların önemli bir kısmını Çek Cumhuriyeti'nden temin ettiğini biliyoruz. Çünkü eski bir Sovyet bloku üyesi. Sovyet silahları, Rus menşeli silahlar burada üretiliyor ve Amerika bunları temin ederek işte Erbil üzerinden PYD'ye aktarıyor. Dolayısıyla PKK arasında böyle bir ilişki de var aslında Çek Cumhuriyeti ile. Ancak buna rağmen Salih Müslüm'ün bu ülkede gözaltına alınması söz konusu oldu. Ve Türkiye hemen müdahil olarak iade talebinde bulundu. Burada işte Türkiye'de de daha önce gözaltına alınmış ve şu an tutuklu bulunan iki tane Çek vatandaşı var. YPG'ye ve PKK'ya destek vermek, onların saflarında Suriye'de savaşmak suçuyla tutuluyorlar. Acaba bunlarla bir takas gibi bir şey mi söz konusu olabilir şeklinde medyada bazı bilgiler ortaya çıktı. Ama Türkiye'de Adalet Bakanı bunun geçerli olmadığını söyledi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve böyle bir takasın içerisine girmeyeceğini, ancak bir terör örgütü liderinin Türkiye'de birçok saldırının faili konumunda olan, işte Merasim Sokak'ta yaşanan katliamda da son dönemdeki bu yine YPG'nin gerçekleştirdiği vergi dairesi patlamasında da doğrudan Müslüm'ün sorumlu olduğunu biliyoruz.
Hazmettiren.
Evet, kategorisinde. Ama buna rağmen Çekya belli bir süre bekledikten sonra birkaç gün serbest bırakma kararı aldı. Ben burada şu faktörün özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyeti'ne, Çekya'ya ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Salih Müslüm gerçekten tutuklanıp Türkiye'ye iade edilseydi PYD ve YPG'nin meşruiyeti tamamen zedelenecek ve bir terör örgütü olduğu tescillenmiş olacaktı. Bu da Amerika'nın şu anda hala destek verdiği PYD-YPG yapılanması ve Amerika ile olan ilişkiler açısından ciddi bir handikap doğuracaktı. Bunu göze alamadılar. Çek Cumhuriyeti'ne ciddi bir baskı süreci işletildi ve o da tekrardan serbest bıraktı ve bu arada Müslüm'ün de Finlandiya vatandaşlığı aldığı da ortaya çıktı. Bu da tabii enteresan bir durum. Türkiye'de işte terör faili olan bir terör örgütünün liderine Finlandiya vatandaşlık vermiş.
Kırmızı bültende aranan
evet,
bir isim.
Kırmızı bültende aranan bir isme ne yazık ki.
Sayın Acun, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı saatte buluşmak umuduyla hoşçakalın. Türkiye penceresinden.